Ayrım 3, sayfa 23. İki mühim şehadet. İkinci Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı yıkmayı bilmiş. Bu vakayı hayriye yanı sıra daha bazı işler yapmış. Fakat teknik sahada hayli yol alan Batı'ya ayak uydurmayı becerememiştir. 31 yıllık saltanat süren bu padişahın ne yapıp ne yapamadığı mevzuunda iki yabancı devlet adamından iki mühim şehadet nakledeceğiz. Metternich, İstanbul'da bulunan elçi Baron von Schürmer'e yazdığı mektupta diyor ki: Sultan Mahmud'un ekseriye aldandığı cihet, ıslahat yolunda seçmiş olduğu istikamettir. Bu hükümdarı saltanatın her safhasında takip etmeyi mevkimin icap ettirdiği bir vazife telakki ettim. Bu itibarla onun iyi niyetleri gibi hataları hakkında da söylenebilecek hususlar için mutlak bir kanaate hakimim. Bence yapmış olduğu en büyük hata, icraat ve teşebbüslerinin esaslarına ve hakiki mahiyetlerine atfetmesi lazım gelen ehemmiyet ve kıymeti onların şekline vermiş olmasıdır. Ve devam ediyor Metternich: Sultan Mahmut'un icraatı hakkında bir devlet adamı sıfatıyla vicdanımı yoklayarak daima dermeyan edebileceğim bir tenkit de, padişahın milli şekillere uygun olarak yapıldığı takdirde faydalar tevlid edebilecek bir hareket ve teşebbüsü, hiç tereddüt etmeyerek onu yabancı şekliyle nazara alması ve böylece tatbik ve icraya girişmesidir. Dipnot: Bu mevzuda daha geniş bilgi için bakınız Profesör Doktor Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, İstanbul 1969. Kitaba dönüş. Donanmamızda uzun yıllar hizmet eden, Kırım Savaşı'na katılan ve Müşavir Paşa diye şöhret bulan İngiliz A. Slate ise 2. Mahmut'a Avrupalı'nın hayranlığını bir cümleyle şöyle izah ediyor: Avrupalı camiye gitmeyi ihmal ettiği, çizme giydiği, Hristiyanlara ziyafet verdiği, alkışlarına karşı mültefit (parantez hoş davrandığı) ve bilhassa nakisallarını (parantez kusurlarını, ayıplarını, eksikliklerini) aynen taklit ettiği için onu (parantez 2. Mahmut'u) met etmektedir. Aynı adamın isabetli iki cümlesi daha: 1826'dan sonra sarayın vakur muhteşem teşrifatının yerini açıktan açığa resmi geçitler, üniformalar ve garip ve bir hengame almıştır. Ve diğer cümle: Hülasa 2. Mahmut bırakması lazım geldiği yerde işe başlamıştır. Dipnot: Bakınız Profesör Doktor Mümtaz Turhan, aynı adı geçen eser. Kitaba dönüş. 2. Mahmut böyle bırakması lazım geldiği yerde başladığı işle 30 Haziran 1839 Pazar günü 54 yaşının içinde veremden ölmüş ve oğluna iç ve dış türlü gayele yanı sıra son zamanlarında ele aldığı iddia edilen tanzimat hazırlığını da bırakmıştır. 1. Bölüm Tanzimat Devre. Tanzimat-ı Hayriye mi, Tanzimat'ın 3 rüknü, Tanzimat'a muhalefet, Abdülmecid'in ölümü. Tanzimat Padişahı. 1839 yılının 1 Temmuz Pazartesi günü Osmanlı tahtına oturan Abdülmecid, Sultan II. Mahmut'un oğlu olup 28-25 Nisan 1823 günü Cuma günü Bezmi Alem Valide Sultan'dan doğmuştur. Dipnot: Osmanlı tarihinde kınalı parmaklarını devlet işlerine sokan ve bu bidat ile nice faciaya sebep olan kadınlar pek çoktur. Bezmi Alem Valide Sultan bu gaflet, delalet ve ihanet taifesinden değildir. Tahtın yegane varisinin annesi olarak gördüğü hürmeti, itibarı, devlet-i aliyenin o devirdeki keşmekeşi içinde kötüye kullanmadığı gibi, servetini de hayır işlerine sarf ederek kurduğu müesseseler adının rahmetle anılmasına vesile olmuştur. Bezmi Alem Valide Sultan, oğlunun saltanatının ilk 13 yılında cami, mektep, hastane, çeşme gibi pek çok hayır eseri yaptırmış ve son eseri Dolmabahçe'deki cami inşa olunurken, 1852'de vefat edip bu cami oğlu tarafından tamamlanmıştır. Günümüzde halkın Vakıf Gureba diye andığı Çapa'daki hastane, Bezmi Alem Valide Sultan tarafından yaptırılmıştır. 1843 yılında yanındaki cami ve çeşme ile birlikte hizmete açılan bu hastane, o günkü İstanbul'un dışında Yenibahçe Çayırı'nda devrin şartlarına uygun bir şekilde yaptırılmıştır. Bezmi Alem Valide Sultan bu hastane yanı sıra Divan yolundaki Sultan Mahmut Türbesi arkasında yaptırdığı mekteple de meşhurdur. 1850'de padişahın da katıldığı muhteşem bir merasimle açılan ve çeşitli hizmetlerde kullanılan bu mektep halen İstanbul Kız Lisesi'dir. Günümüzde Çapa'daki hastane ile cami, Dolmabahçe sahildeki cami ve şehrin muhtelif yerlerinde halen ayakta kalabilen çeşmeler Bezmi Alem Valide Sultan adını taşımakta ve bu tesislerle Valide Sultan anılmaktadır. Bezmi Alem Valide Sultan yaptırdığı bu çeşit eserlere zengin vakıflarda bulunmuş ve bir vakıfname ile bu müesseselerin bütün işlerini en ince teferruatına kadar tespit etmiştir. Ki vakıfnamenin hastane ile alakalı maddeleri pek ibretamiz olup her yönüyle tetkike şayandır. Kitaba dönüş. II. Mahmut'un Abdülmecid'den evvelki oğulları hep küçük yaşta öldüklerinden Abdülmecid 2 yaşında veliahtlığa yükselmiş ve 17 yaşının içinde cülus edip Osmanlı padişahlarının 31.'si olmuştur. Dipnot. Bazı batılı tarihçiler Osmanlı padişahlarını sayarken Fetret devrinde Edirne'de saltanat süren Süleyman Çelebi ile onun yerine geçen Musa Çelebi'yi Sultan 1. Süleyman ve Sultan Musa diye zikretmekte iseler de bu tespit doğru değildir. Zira Fetret devrinde birbiriyle mücadele eden Yıldırım Beyazıt'ın oğullarından hiçbiri Çelebi Sultan Mehmet'in 1413'te kazandığı meşhur Çamurlu Ova zaferine kadar Anadolu ve Rumeli'de Osmanlı topraklarının tamamına sahip olamamış, dolayısıyla rakipsiz bir şekilde saltanat sürememişlerdir. Ancak Çelebi Sultan Mehmet'tir ki kazandığı Çamurlu Ova zaferiyle Anadolu'dan sonra Rumeli'ye de hakim olmuş ve Osmanlı tahtının tek varisi sıfatıyla tahta oturmuş, devletin ikinci müessisi olmuş, Osmanoğulları Çelebi Sultan Mehmet neslinden yürümüştür. Binaenaleyh Fetret devri şehzadeleri padişah sayılamazlar. Bu duruma göre Sultan Abdülmecid Osmanlı padişahların 31.'sidir. Kitaba dönüş. Nezaket, terbiye ve merhametiyle tanınan Sultan Abdülmecid, bünye itibariyle zayıf ve narin yapılıydı. Çocukluğunda ağırca bir rahatsızlık geçirmişti. Üzerinde sık ve ince çiçek bozuklukları bulunan uzun soluk bir yüzü vardı. Burnu büyükçe, sedası kalın ve gürdü. Başına, ağzı geniş, koyu renkli bir fes, sırtına önü dar, önü düz alaturka bir setre ile kışın siyah, yazın beyaz pantolon giyerdi. Setresinin üzerine kılıç kuşanır, her mevsimde üstüne yakası düz, etekleri uzun bir saku alırdı. Tabiatı titiz ve sinirliydi. Üstüne başına hariçten hiçbir şeyin dokunmasını istemezdi. Dipnot. Bakınız resimli tarih mecbuası Ocak 1950 nüshası. Tahta çıkışına zamanın şairinin 1-2, 2 delik, Abdülmecid oldu melik diye tarih düşürdüğü Sultan Abdülmecid, bu hicri 1255, parantez miladi 1839 yılında başlayan saltanatında babasının ısrarla takip ettiği Batı'yı taklit hareketini yürütmüş ve Batı musikisini Türk musikisine tercih eden, ciddi şekilde Batı kültürü edinen, buna mukabil Doğu kültüründen mahrum olan, ilk defa baloya giden Türk hükümdarı diye tanınan, yaşayış ve davranış tarzı Türk geleneklerine aykırı görülen Sultan Abdülmecid cülusundan 4 ay, 3 gün sonra Gülhane-i Hattı Hümayunu ile Tanzimat-ı Hayriye diye de anılan Tanzimat'ı ilan etmiştir. Dipnot. Bakınız Yılmaz Öztuna, Türkiye Tarihi 12. Cilt, İstanbul 1967. Kitaba dönüş. Tanzimat dedikleri. Tanzimat veya bazı kaynakların tabiriyle Tanzimat-ı Hayriye, 1839 yılının 3 Kasım Pazar günü Topkapı Sarayı'nın şimdi Gülhane Parkı olan kısmındaki Gülhane Kasrı önünde ilan edilmiş ve bununla ilgili Hattı Hümayun okunduğu mahallin adını alarak Gülhane Hattı Hümayunu diye anıla gelmiştir. Dipnot. Gülhane, Operatör Doktor Cemil Topuzlu Paşa'nın 1912'de Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın sadareti devresindeki ilk şehreminliğinde, parantez belediye reisliğinde, Sultan Reşat'ın müsaadesiyle Topkapı Sarayı'ndan ayrılıp park haline getirilmiştir. Geniş bilgi için bakınız Canlı Tarihler 2. Cilt İstanbul 1945 ve 80 Yıllık Hatıralarım İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları İstanbul 1982. Padişahların el yazıları, yazılı emirleri Hattı Hümayun veya Hattı Şerif diye anılırdı. Kitaba dönüş. Tanzimat devrini açan Hattı Hümayun, o gün için hususi surette hazırlanan Gülhane Meydanı'nda zamanın hariciye nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuş, Sultan Abdülmecid'in bizzat bulunduğu merasimi, askeri ve mülki erkan, ulema, yabancı elçilerle din adamları, kalabalık bir halk topluluğu ve Fransa kralı Louis Philippe'nin Joinville adlı oğlu da takip etmiştir. Dipnot. Ali Rıza ve Mehmet Galip Beylerin 13. asrı Hicri'de Osmanlı ricaline göre Mustafa Reşit Paşa Paris'te elçi iken bu Fransa kralının oğluna bizdeki batıcılık cereyanından bahisle yakında bir beyannamenin parantez tanzimat kastolunuyor yayınlanacağını ısrarla söyleyip daha o zamandan onu yurdumuza davet etmiş ve kralın oğlu Joinville de vaktiyle yapılan bu davete icabetle Hattı Hümayun'un okunması merasiminde bulunup tanzimat fermanını dinlemiş ve sonra "Ey Türkler, siz bu zat için bir heykel dikmelisiniz. Bunu yapmazsanız medeniyet alemi sizi nankörlükle itham eder." diyerek Mustafa Reşit Paşa'ya hayranlığını ortaya koymuş imiş. Kitaba dönüş. Hazırlığına 2. Mahmut devrinde başlandığı söylenen tanzimatın tekrar ele alınıp tamamlanmasına ve ilanına Sultan Abdülmecid'i ikna eden Mustafa Reşit Paşa'dır. Abdülmecid'in tahta çıktığında hariciye nezareti uhdesinde olarak Londra sefaretinde bulunan Mustafa Reşit Paşa, padişahı tebrik için alelacele İstanbul'a gelip, yaşayış ve davranış tarzı Türk geleneklerine aykırı görülen henüz 17 yaşındaki padişahı tanzimatın ilanına ikna etmiştir. Aşağıda görüleceği gibi bizdeki ilk masonlardan olan Mustafa Reşit Paşa, Londra'dan ayrılmadan evvel kendisi gibi Büyük Britanya locasına mensup mason biraderlerinden ve o devirde İngiltere'nin kaderini elinde tutan şahsiyetlerden, eğer Osmanlı İmparatorluğu çağ şartları içine girerse, bilhassa Rusya'ya karşı müdafaa edileceği vaadini almış ve yurda döndüğünde Abdülmecid'i ikna ile tanzimatın ilanını temin etmiştir. Nedir tanzimatın memlekete getirdikleri? Sayalım. 1. Herkes hayatından emindir. Mahkeme kararı olmaksızın kimse idam edilemez. 2. Müsadere usulü kalkmıştır. Kimsenin serveti elinden alınamaz. 3. Memuriyet bedel mukabilinde satılamaz. Rüşvet yoktur. 4. Askerlik muvazzaf ve redif olmak üzere biri sefer, diğeri hazar için ikiye ayrılmıştır. 5. Tebe arasında tam bir müsavat vardır. Hristiyanlar da Müslümanlar gibi aynı ve hak ve hukuka sahip olacaktır. İşte Mustafa Reşit Paşa'nın Avrupa'dan Rönesans'ı yapıp sanayide dev adımlarla ilerleyen Avrupa'dan getirdikleri bunlardır. Sormak gerek. Hani iktisadiyat, hani ziraat politikası, hani sanayi kalkınması, hani nerede mali politika yok. Bütün bu hayati ihtiyaçlara cevap yok da sanki Hristiyan teba imparatorluk dahilinde hak ve hukuk sahibi değilmiş gibi Hristiyanların da Müslümanlar gibi aynı hak ve hukuka sahip olabilmeleri var. Dipnot. Ege'de tanzimatla başlayan Rum yerleşmesi hakkında 57. Tümen Komutanı Şefik Aker'in kitabında ilginç bilgiler vardır. Aker 1909 yılında Ezine'de 75 yaşındaki Hacı Arif Ağa'dan dinlediklerini şöyle yazar. Kırım Savaşı'na kadar Ezine'de tek bir Rum, tek bir Ermeni, hatta Yahudi yoktu. Bu savaştan sonra bilmem ne oldu. Önce 3 Rum geldi. Hükümet bunları çok korudu. Bunların arkasından Rumlar geldikçe geldi, yerleşti. İhtiyarlar bu Rumların gelip yerleşmesini tehlikeli görüyorlardı, yakınıyorlardı. Fakat hükümet bu Hristiyanları sıkı koruyordu. Bunun sonucu 1909'da Ezine'de Rum nüfusu 380 haneye yükselir. Rum mahallesinde yıkılmış cami harabesi bile vardır. Şefik Aker şöyle devam eder. Bütün köylerde çoğalan Rumlar adalardan, Yanya'dan, Yunan'dan gelmiş, tanzimatçılığın koruyuculuğu altında gittikçe çoğalmakta devam etmiş bulunuyorlardı. Edremit ve Ayvalık ilçelerinde daha acıklı gerçeklerle karşılaştım. Edremit'teki ihtiyarlardan yaptığım soruşturmada Sivas-Topal Savaşı zamanlarında Edremit'te Midillili yalnız iki Rum varmış. Birisi bilmem hangi ağaların, beylerin hizmetkarıymış. Fakat 1909 yılında Edremit'te 1500 haneyi aşkın Rum vardı. Edremit köylerinde vaktiyle bir tek Rum yokken tanzimat sayesinde Rumlar Türklere göre Edremit kıyı köylerinde çoğunluğu sağlamışlardır. Kiliseler, okullar yapmışlar, Türklerin sözü geçer kişilerini eşkıyalıkla kaçırmışlardır. Şefik Aker, Aydın Milli Cidali, Cilt 1. Batılılaşmış büyük devlet adamlarından sayılan Sadrazam Ali Paşa, 1869 yılında şu öneride bulunur. kapılarımızı açmalı ve Türkiye'ye seçme, yabancı göçmen getirmeye bakmalıyız. Bunlardan bir tehlike gelmez. Reforma ve gelişmeye kavuşmamıza yardım ederler. Parantez, bakınız Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, 3. Cilt, İstanbul, 1978, kitaba dönüş. Halbuki o devirde savaş meydanlarında eriyip tükenen bizdik. Askerlik yapmayarak devamlı çoğalanlar ise Hristiyanlardı. Biz devletin varlığı ve bekası uğruna fakir düşmüştük. Hristiyan tebaa ise devleti değil kendilerini düşündüğü için zengindi. Biz iktisaden mahkum idik, onlarsa hakim idiler. Biz devletin bütün yükünü yüklenmiş iken Hristiyan tebaa ezeli müsamahamızla devlet içinde devlet misali yaşıyordu ve Hristiyan tebaanın gayesi bazı haklar elde edip bizimle iyi geçinebilmek değil, Avrupa devletlerinden birinin himayesinde müstakil birer devlet kurabilmekti. Nitekim Tanzimat'ın kendilerine verdiği hürriyete rağmen çok geçmeden hemen yer yer ayaklanmalar patlak vermiş ve büyük Avrupa devletleri bu Hristiyan tebaanın haklarından bahisle devletin iç işlerine müdahaleye yeltenmişlerdir. Tanzimat'ı inceleyen Hilmi Ziya Ülken bu gerçeğe temasla der ki, Tanzimat, Batı milletlerinin gerçekleştirdikleri hürriyet, eşitlik, demokrasi ideallerinin bir cinsten, bir millet içinde gerçekleşmesinden ziyade yabancı müdahalesinden faydalanan ve ayrılmak isteyen azınlıkların işine yarayan bir vasıta olarak kaldı. Devlet, Tanzimat ruhuna uygun olarak azınlıkları yüksek hizmetlere getirdi. Onlardan tercümanlar, sefirler, müşavirler, hatta pek çok nazırlar yetişti. Fakat bu yetkilerin verilişi azınlıkları Osmanlı Birliği'ne bağlamadı. Tam tersine onların ayrılma fırsatlarını artırdı. Öte yandan Tanzimat Fermanı'nın müsaadelerinden faydalanan azınlıklar ekonomik alanda kuvvetlendiler. Yabancı sermayenin memlekete serbestçe girmesi ve onları koruması ticaret işlerinin ellerine geçmesine sebep oldu. Orta Çağ Türk loncaları çözülüyor, kapalı çarşı ve kapanlar zayıflıyor, hatta Tanzimat sırasında doğmaya başlayan hayriye esnafı bile yabancı sermayeden yardım gören azınlık ticaretiyle rekabet edemiyordu. Bu hal Tanzimat'tan sonra feodal Türk endüstrisinin birçok dallarının yıkılması, ticaretin kısmen azınlıklar eline geçmesi, azınlıkların asker olmamaları yüzünden Türk halkına göre nüfusça da çoğalması gibi Türkiye'nin Türk halkı aleyhine sonuçlar doğurdu. Türkler artık yalnızca memur ve çiftçi olacak bir duruma girmeye başladılar. Tanzimat'ın gerçekleştirdiği değişmeler arasında en önemlilerden biri, Müslüman olmayan tebaanın toplumsal statüsünde meydana gelen değişmedir. Eskiden reaya denilen bu sınıf, bu devirde Osmanlı İmparatorluğu'nda önemli bir yer kazandı. 18. yüzyılın sonlarına doğru memlekete büyük nispette Avrupa endüstrisinin girmeye başladığını görüyoruz. 3. Selim'in ve 2. Mahmut'un direnmelerine rağmen memleketin yerli endüstri dallarının yıkılmasına sebep olan bu esaslı faktör, başlıca Müslüman olmayan azınlıklar kanalıyla gerçekleşiyordu. Önce İngiliz malları, sonra Hollanda ve Fransız malları Türk pazarlarını istila etti. Böylece eskiden özel bir vergiye bağlı olan Hristiyan tebaa yerine iktisadi bakımdan hürriyet kazanmış ve hukuki bakımdan korunmuş bir sınıf meydana çıktı. Bu sınıf sonradan Türklerle Avrupalılar arasında gerginlik ve düşmanlığın esaslı unsurlarından biri olacaktır. Dipnot. Bakınız Ordinarius Profesör Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi 1. Cilt İstanbul 1966, kitaba dönüş. Tanzimat'ta bu mahsur yanı sıra ticaret ve sanayi sahalarında da ekserisi netice itibariyle semeresiz, faydasız, hatta bir kısmı zararlı faaliyetlere, yenilik ve ıslahata teşebbüs edilmiştir. Ticari sahada birçok milletlerle ticaret mühadeleleri akdedilmiş, fakat bunlar cehalet, gaflet, tecrübesizlik yüzünden memleketin ticaretini felçe uğratmış, müteakip nesillerin bile altından kalkamayacağı bazı mali taahhütler müncer olmuştur. Sanayi sahasında da bu devrin adamları tarafından girişilmiş teşebbüsler dahi müsbet netice vermemiştir. Devlet hesabına bazı fabrikalar kurmak maksadıyla Sultanahmet Meydanı'nda bir sergi binası inşa edilmiş. Bir taraftan sanayi erbabının birleşerek şirketler kurmaları, müşterek teşebbüslere geçmeleri teşvik edilmiş, diğer taraftan devlet sermayesiyle yeni fabrikalar tesisine başlanmıştır. Fakat devletin müstakil, harici tesirlerden uzak, memleketin ihtiyaçlarına uygun, önceden tasarlanmış iktisadi bir plan ve siyasetinin bulunmaması, Ecnebilere verilen imtiyazlar, yabancı rekabete karşı gelememek, bilgisizlik, tecrübesizlik, en zaruri vasıta ve elemanlardan mahrumiyet ve bu teşebbüslerin çoğunu daha başlangıçta akim bırakmaya mahkum etmiştir. Hususi teşebbüslerle meydana gelen imalathanelerden ne kadarının yaşayabildiği bilinmemekle beraber, muvakkat bir zaman için kurulan şirketlerin inhilal ettiği ve sahanın münferit şahıslara bırakıldığı malumdur. Dipnot. Bakınız Ömer Celal Sarç'tan nakleden Profesör Doktor Mümtaz Turhan, aynı adı geçen eser.